Ayrım 5.
Tahliye. Kerem Akdoğan, binbaşı seni bekliyor diye seslendi gardiyan. Havalandırmadaydılar. Tutuklular dikdörtgen biçimindeki küçük avluda ikili, üçlü volta vuruyorlardı. Dört bir yan taş duvardı. Yukarıda dikdörtgen biçiminde gri bir gök parçası gözüküyordu. Bir sonbahar ikindisiydi. Genç adam şaşırmıştı. Binbaşı bu saatte onu niçin görmek isteyebilirdi? Bir şey gelmedi aklına. Volta arkadaşına soran gözlerle baktı. Şükrü, kim bilir dedi, hele bir gidelim. Gardiyan önde, onlar arkada. Uzun koridorları geçip binbaşının odasına vardılar. Gardiyan kapıyı vurup, gel komutunu işittikten sonra içeri girdi. Az sonra Kerem'i buyur etti. Binbaşı ayaktaydı. Hoş geldiniz Kerem Bey diyerek yer gösterdi. Genç adamın soran bakışları binbaşının üzerindeydi bu kez. Binbaşı, çay alır mısınız diye sordu. Kerem teşekkür etti. Binbaşı üsteledi. Yok canım, olur mu? Bir çayımı için artık. Konuğunun yanıtını beklemeden kapının önündeki emrerine seslendi. Oğlum iki çay getir. Kerem sabırsızlanmıştı. Binbaşı sanki çok uzun sürecek bir sohbete hazırlanıyordu. Fakat ansızın, gözünüz aydın Kerem Bey dedi. Bugün tahliyeniz geldi. Sizi bırakıyoruz. Bir an bir sessizlik oldu odada. Genç adam söylenenleri anlamamış ya da inanmamış gibiydi. Şunun şurasında Selimiye'ye geleli hafta bile olmamıştı. Daha savcılığa çağrılıp ifadesi de alınmamıştı. Bu neyin nesiydi şimdi? Binbaşı dalga mı geçiyordu yoksa nabzını mı yokluyordu onun? Herhalde yanlışlık yaptıklarını anladılar. İfademe bile gerek görmeden salıveriyorlar öyle mi? Özür mektubunu da göndermişlerdir umarım. Bu sözleriyle oltayı yutmadığını göstermek istiyordu aklınca. İnanmadınız galiba ama ben son derece ciddiyim dedi binbaşı. Sesinde inandırıcı bir kararlılık ifadesi vardı. O sırada emir eri elinde bir tepsiyle içeri girdi. Kırmızı beyaz çizgili melamin çay tabakları ters çevrilerek bardakların üzerine kapatılmıştı. Binbaşı yerinden fırladı, tepsiden aldığı bir çay bardağını tabağının içine koyup Kerem'in eline tutuşturdu. Kaç şeker diye sordu. Zahmet etmeseydiniz binbaşım diye mahcup bir edayla teşekkürlerini bildirdi Kerem. Arkasından şeker kullanmıyorum diye ekledi. Binbaşı hep böyle efendi bir adamdı. Kerem'in Selimiye'ye geldiği günde son derece kibar davranmış, emniyette kötü muamele görüp görmediğini ısrarla sormuştu. Görmedim deyişine aldırmadan cezaevi doktoruna tepeden tırnağa muayene ettirmişti. Sonra bir iki kez de öylesine sohbet için çağırtmıştı onu. Genellikle siyasetten konuşmak istemişti. Kerem bu sohbetlere fazla anlam verememiş, ağzının yoklandığı duygusuyla son derece temkinli davranmıştı. İşte bu binbaşı şimdi tahliye olduğunu söylüyordu ona. Genç adamın asıl kafasını karıştıran, savcılıkta ifadesi alınmadan tahliye edilmesiydi. Benerji kendini niçin öldürdü de ki, Benerji'nin durumuyla mı karşı karşıyaydı acaba? Henüz yakalanmamış arkadaşlarına ulaşmak için yem olarak mı kullanmak istiyorlardı onu? Her şey mümkündü. Donuk bir sesle, ''Müjdenize sevindim binbaşım'' dedi. ''Size bugüne kadarki nazik ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ederim. Sizden çok hoşlandım delikanlı'' dedi binbaşı, beklenmedik bir anda. ''Daha ilk günden suçsuz olduğunuzu tahmin etmiştim. Biliyorsunuz bugünlerde buğday ile karamık birbirine çok karıştırılıyor. Kurunun yanında yaşta yanıyor.'' 5-10 saniye sustuktan sonra ilave etti. İnşallah bir gün daha iyi koşullarda karşılaşırız. Ağzının içinden inşallah diye yineledi genç adam ama kafası karmakarışıktı. Bin bir olasılık cirit atıyordu beyninin içinde. Akşamın bu saatinde kime gidebilirdi? Nerede kalabilirdi? Cebinde 5 kuruş parası da yoktu. Tüm parası emniyette tükenmiş, henüz ailesi de kendisine ulaşamamıştı. Binbaşının yumuşak sesi düşüncelerini dağıtıverdi. Kerem Bey, dilerseniz vakit kaybetmeden eşyalarınızı toplayın. Arkadaşlarınızla vedalaşın. Vakitlice bırakalım sizi. Genç adamın yüzünü acı bir gülümseme yaladı. Toplanacak ne eşyası vardı, ne de Şükrü'den başka vedalaşacak bir arkadaşı. Mafyacıların koğuşunda kalıyordu. Hiçbiriyle dost olamamış, hep kuşkuyla bakmıştı onlara. Hele geldiği ilk günü hiç unutmuyordu. Şükrü ile emniyetten aynı gün gelmişlerdi buraya. Mafyacıların koğuşuna koymuşlardı her ikisini de. Oysa Mamak cezaevinde gelenek böyle değildi. Kafesten sonra siyasi görüşünü sorarlar ve ona göre yerleştirirlerdi tutukluları. Mafyacılar teker teker geçmiş olsun deyip ellerini sıkmış, hal hatır etmişlerdi. Hatta karınlarının aç olup olmadığını bile sormuşlar, zorunan bir şeyler hazırlayıp koymuşlardı önlerine. Sonra gördüğü saygıdan mafyacıların şefi olduğu anlaşılan babacan tavırlı bir adam gelip yanlarına oturmuştu. "Geçmiş olsun delikanlı," dedikten sonra "nereden geliyorsunuz?" diye sormuştu Kerem'e. Kerem, "Gayrettepe'den," deyince uzun bir vah vah çekmiş, "sizi pek ezmişlerdir orada, öyle değil mi?" diye acıyan bir tonla tepki vermişti. "Yo," demişti Kerem, "20 gün boyunca fiske bile yemedim." Babacan tavırlı mafya şefi inanmamıştı bu sözlere. "Peki hangi davadan geldiniz siz?" diye yeniden sormuş. Kerem, "Arkadaşım başka, ben Vatan Partisi'nden," deyince, "Oo, şu bizim babayı kaçıranlar, öyle desene," diye tepkisine ve şaşkınlığını belli etmişti. Gerçekten de 1979 yılı yazında mafya babası Hüseyin Uğurlu, kim olduğu bilinmeyen kişilerce kaçırılmış ve bir ay süreyle alıkonmuştu. Kaçıranlar zengin baba için önemli miktarda bir fidye istiyorlardı. Fidyenin teslimi sırasında pusu kuran polis, failleri çatışma sonucu yakalamıştı. Hüseyin Uğurlu, İstanbul sahillerinde bir kumsalda, bir çadırın içerisinde, elleri kolları bağlı olarak burnu kanamadan kurtarılmıştı. Kerem, Hüseyin Uğurlu'yu kaçıranların kendi örgütünün bazı yöneticileri olduğunu gazetelerden öğrenmiş ve legal bir partide meydana gelen bu skandala tepkisini, "Merkez komiteyi acil olarak toplantıya çağırıp, olaya katılanların derhal partiden atılmalarını isteyerek göstermişti." İşte babacan mafya şefi bu olaydan söz ediyordu. Kerem'in, "Hayır, o Vatan Partisi değil, siz karıştırıyorsunuz," yollu itirazı da para etmemiş, inanmış bir görüntü vermemişlerdi mafyacılar. Kerem o gece uyuyamamıştı. Ertesi gün konuyu Şükrü'ye açmış, iki arkadaş fısır fısır ne gibi önlemler alabileceklerini konuşmuşlardı. Tahliyesiyle birlikte bu tehlikeli bekleyişte sona eriyordu. Sona eriyor dermesine ama dışarıda kendisine ne gibi tehlikeler bekliyordu acaba? Şimdi nereye gitse saatli bir bomba gibiydi. Ne zaman ve kimin başında patlayacağı belli değildi. Çünkü mutlaka izleyeceklerdi onu. İzleyecekler ve arkadaşlarıyla irtibat kurar kurmaz da enseleyeceklerdi yeniden. Böylece tıpkı Benerji gibi hain durumuna düşecekti. Üstelik Ankara'ya dönecek parası olmadığından o geceyi İstanbul'da geçirmek, kendisine yol parası verecek birileriyle temas kurmak zorundaydı. Bir ara binbaşıdan borç istemek geçti kafasından. Ama bu sevimsiz düşünceden derhal vazgeçti. Keşke gündüz gözüyle bırakılsaydı. İş yerini bildiği bir iki arkadaşı vardı çünkü. Bir biçimde onlarla haberleşip biraz borç alabilir, kimseye bulaşmadan doğrudan Ankara'ya gidebilirdi. Üstelik bu arkadaşlar örgütten de değildiler. Birden bu düşünce bir çıkış yolu gibi gözüktü genç adama. "Binbaşım," dedi, "sizden bir ricam var." "Buyurun," dedi binbaşı bütün nezaketiyle. "Biraz tuhaf olacak ama beni bu akşam burada konuk etseniz de sabah bıraksanız olmaz mı?" Hayret dolu bir bakışla "Neden?" diye sordu binbaşı. "İstanbul'u hiç bilmem," dedi genç adam. "Gecenin bir yarısı gidecek yerim de yok. Üstelik param da yok," diyecekti, vazgeçti. Binbaşı ağır ağır ve sözlerini tartarak konuştu. "Vallahi sizi konuk etmekten onur duyardım Kerem Bey," dedi. "Ama bu mümkün değil. Tahliyeniz geldikten sonra sizi burada bir dakika bile tutmam suçtur aslında. Başınıza gelecek herhangi bir olayın doğrudan sorumlusu ben olurum. Çok isterdim ama bu mümkün değil." Bu son tümce kesin bir kararı ifade ediyordu. Kerem uzatmak istemedi. Hemen ayağa kalktı. "Pekala binbaşım," dedi. "Ben izninizi istiyorum. Eşyalarımı toparlayıp 5 dakika içerisinde burada olurum. Çay için teşekkürler." Binbaşı Kerem'i kapıya dek yolcu etti. Şükrü heyecan içinde bekliyordu. "Seni yalnız bırakıyorum," dedi Kerem. "Tahliyem gelmiş." Şükrü yapay bir sevinç çığlığı attı. "Olamaz, bilsen senin adına ne çok sevindim." Kerem Şükrü'nün sevinemeyeceğini gayet iyi biliyordu. Çünkü bu koca İstanbul'da, bu cezaevinde Kerem'den başka kimsesi yoktu. 20 gün boyunca rastlantı sonucu birlikte kaldıkları Gayrettepe'deki hücrelerinde Kerem onun her şeyi olmuştu. Avukatı, arkadaşı, sırdaşı. Onsuz çok yalnız ve çaresiz kalacağı kesindi. Binbaşıya kalmak için çok rica ettim, kabul etmedi. Yoksa seni yalnız bırakır mıydım hiç? Diye takıldı Kerem. Hadi canım, olur mu öyle şey? Dedi Şükrü, inanmış gözükerek. Yarım saat sonra Selimiye cezaevinin önündeydi Kerem. Soğuk bir sonbahar akşamıydı. Neyi varsa Şükrü'ye bırakmıştı. Üzerinde sadece kahverengi bir kazak ve yine kahverengi bir pantolon bulunuyordu. Pantolonu kirpas içerisinde meşin gibi olmuştu. 49 günden beri tıraş görmemiş yüzü kapkara, kirden ve yağdan keçeleşmiş uzun saçları yapış yapıştı. Tam bir haydut görünümündeydi. Şimdi Selimiye kışlasının taş blokları arasında yapayalnızdı. Önce caddeye çıkmalıydı. Trafik gürültüsü yönünde birkaç dakika yürüdü. Birden keskin bir düdük sesiyle olduğu yere çevrilendi. ''Dur, kimsin, nereye gidiyorsun?'' nöbetçi askerdi bağıran. Panik halindeydi asker. Bağırmasıyla aynı anda silahına davranmış, parmağını tetiğe yerleştirmişti. Kerem bir yanlışlık yapılabileceği kaygısıyla hızlı bir biçimde ve yüksek sesle ''Az önce cezaevinden tahliye edildim, caddeye çıkacağım.'' diye seslendi ere. Deminki tarzını bozmadan ''Cadde o tarafta, neden buraya doğru yürüyorsun?'' diye sordu er. O zaman yanlış bir yola saptığını anladı Kerem. ''Arkadaş, ben görmüyorum. Yardımcı olursan caddeye çıkmak istiyorum.'' diye seslendi yeniden. Er bir an tereddüt geçirdi. Sonra ''Ellerini yukarı kaldır ve bana doğru gel. Sakın bir yanlışlık yapayım deme, yersin kurşunu.'' diye bağırdı. Denileni yaptı genç adam. Ellerini kaldırıp ere doğru ilerledi. Er yanına gelen genç adamı yukarıdan aşağı doğru eliyle yokladı. Sonra o farkında olmadan elini hızla gözünün önden geçirdi. Körlüğüne inanmış olacak ki ''Geçmiş olsun arkadaş.'' dedi. Sonra ''Nöbet yerimi bırakamıyorum. Sen şu istikamette yürü, caddeye varırsın.'' diyerek Kerem'in yönünü doğrulttu. Birkaç dakika sonra caddeye ulaşmıştı Kerem. Şimdi önünde vızır vızır akan bir trafik vardı. Kafası allak bullaktı genç adamın. Cebinde 5 kuruş parası yoktu. İzleniyor olma olasılığı son derece yüksekti. Koca İstanbul'un orta yerinde yalnız bir çare kala kalmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Kentin akşamüstü gürültüsü beyninin içinde yankılanıyordu. Sabahı edecek, bildiği bir köprü altı bile yoktu. Kafasını alabildiğine zorluyor, bir çözüm yolu bulamıyordu. Birkaç kez taksi durdu önünde, binmedi. Binip ne yapacak, nereye gidecekti? Birden şimşek gibi bir düşünce çaktı beyninde. Çocukluğunda Sivas'ta kapı komşuları bir Aysel abla vardı. Kocası bir kızla kaçıp İstanbul'a yerleşmiş. Kocasına deli gibi tutkun olan Aysel abla, bu ihanet karşısında kahrolmuş deliye dönmüştü. Bu bunalımlı günlerinde Kerem'in annesi koşmuştu onun yardımına. Onun dert ortağı olmuş, 2 kız çocuğuyla bir başına kalan bu genç kadına sahip çıkmıştı. Öylesine ki giderek ailenin bir parçası olmuştu Aysel abla 2 kızıyla. İşte bu Aysel abla yıllar sonra kocasının ardından İstanbul'a taşınmış, eski eşini yeniden kendisine bağlamayı başarmıştı. Levent ağabey sevgilisinden ayrılıp ailesine dönmüş, yeniden mutlu günler başlamıştı. Bu süreç içerisinde 2 aile birbirlerinin izlerini yitirmişler, hoş bir rastlantı sonucu adreslerini bulup son aylarda mektuplaşır olmuşlardı. Aysel ablalar küçük yalıda oturuyorlardı. Kerem'in zihni birdenbire projektör vurmuş gibi aydınlandı. Adresin caddesini, sokağını, numarasını bile çekti çıkardı belleğinin kör kuyusundan. Evet, evet, Aysel ablaya gidecekti. 20 yıldan beri yüzünü görmediği çocukluğunun o sıcak, sevecen ablasına gidecekti. Ancak o bağrına basabilirdi bu haliyle Kerem'i. Gerçi Levent ağabeyi pek tanımıyordu. Nasıl karşılar, nasıl davranır kestiremiyordu. Onların siyasi eğilimi neydi, cezaevine girişini nasıl açıklayacaktı bilemiyordu. Ama olsundu. Aysel abla çocukluğunun sevecen ablası olarak kalmışsa her şeyi anlar ve çözerdi. Üstelik eğer izleniyorsa bir gün yakalandığında durumunu açıklamak da, kanıtlamak da kolay olurdu. Paylaştıkları yılların hatırı bu riski kaldırmaya yeterdi. Cesareti birden artıvermişti. Horultuyla yavaşlayan bir dolmuşa atladı. Dolmuş Kadıköy'e gidiyordu ve tıklım tıklım doluydu. Yolcuların çoğu ayaktaydı. Omuzlarıyla ite kaka kendine sıkışacak bir yer açtı. Açtı açmasına ama şoför rahat bırakmıyordu ki. Başını ikide bir arkaya çevirip ücretler diye sesleniyordu. Kerem eziliyor, büzülüyor, bir yanıt veremiyordu. Fakat şoför ısrar ediyordu. Lütfen ücretler baylar. Muhtemelen ücretini vermeyen bir tek o vardı. Çünkü kimsenin aldırdığı yoktu başka. Kerem sıkılıyor, kızarıp bozarıyor fakat sessizliğini sürdürmek zorunda kalıyordu. Sonunda şoför dayanamadı, arabayı kenara çekip arkaya döndü. Beyefendi, sakallı beyefendi, size söylüyorum, ücretinizi gönderir misiniz lütfen? Kerem kalabalığı yarıp şoföre yaklaşmak için bir hamle yaptı, başaramadı. Sonunda boğuk bir sesle yanıtladı onu. Şoför bey, ben cezaevinden çıktım, maalesef param yok. Şoför büyük bir kabahat işlemiş gibi mahcup önüne döndü. Abi dedi, gözünü sevdiğim söylesene derdini. Biz halden anlamaz mıyız? Kerem ses vermedi. Kalabalıktan birkaç geçmiş olsun dileği geldi. Kadıköy'e geldiklerinde şoför Kerem'e yaklaştı. Abi nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Aldığı yanıt üzerine küçük yalı dolmuşlarına dek ona eşlik etti. Dolmuşa bindirirken şoförün kulağına fısıldamayı da unutmadı. Abim Selimiye'den tahliye, yardımcı ol tamam mı? Şoför durağında haber verdi Kerem'e. Bu arada akşam epeyce ilerlemiş, sokaklar tenhalaşmaya başlamıştı. Sonra sonra Bağdat bulunurdu. Kerem sonra sonra gideceği sokağı ve Aysel ablaların apartmanını buldu. Bir delikanlı üç nolu dairenin önüne kadar getirip iyi akşamlar diledi. Çok mutluydu genç adam. Sorunun önemli bir bölümünü çözmüştü işte. Zile bastı. Hiçbir devinim gelmedi içerden. Kulaklarına inanamadı. Bir daha bastı. Yine çıt çıkmadı. İnanamıyordu Kerem. Bu kadar terslik olamazdı. Mutlaka bir yerlere gitmişlerdi. Dönerlerdi. Bekleyecekti. Ama evde kimsenin bulunmadığından emin olmak için zilin duyulmamış olması olasılığına karşılık birkaç kez kapıyı yumrukladı. Bitişik dairenin kapısının ardından bir kadın sesi işitildi. ''Kimi arıyorsunuz?'' Bir sevinç dalgası geçti bedeninden genç adamın. Yüreği kuş gibi çırpındı. Şey dedi, Aysel Hanımlara bakmıştım. Evde yoklar galiba. Kapı hafifçe aralandı. Aralanmasıyla kapanması bir oldu. Bir çığlık attı kadın. Ürkek bir sesle konuşmasını kapalı kapının arkasından sürdürdü. Siz kim oluyorsunuz Aysel Hanımların? Eski bir dostları dedi genç adam kırık bir sesle. Onlar dün akşam Kayseri'ye gittiler. Birkaç güne dönerler ancak. Sonra kapının arkasındaki ses çekildi ve genç adam bütün umutsuzluğuyla kapının önünde kala kaldı. Ah Tülay, seni nasıl anımsayamadım daha önce? Baharda patlayan bir tomurcuk gibi ansızın patladı bu düşünce zihninde. Gerçekten daha önce nasıl düşünememişti? Tülay, çocukluğunun en güzel kızı, en candan arkadaşı. Tülay bu kentte yaşıyordu. Üstelik tarihi Beylerbeyi hamamının sahibinin eşi olarak. O çocukluk yıllarında babası Ankara'da kapıcıydı Tülay'ın. Halim amca can adamdı. Çok da yürekli. Deniz gezmişleri evinde sakladığı söylenir. Bu yüzden kendisine karşı derin bir saygı beslenirdi. Doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyordu Kerem. Ama hep söylenirdi. Bunu Tülay'a sormuş muydu? O ne yanıt vermişti? Anımsamıyordu. Ama Tülay'la Deniz Gezmiş hakkında sabahlara dek coşkulu sohbetler ettiklerini gayet iyi anımsıyordu. Büyüyünce iyi birer devrimci olacaklarına dair söz vermişlerdi birbirlerine. Sonra uzun yıllar görüşmediler. Tülay çocukluk yıllarının tatlı bir anısı, bastırılmış bir tutkusu olarak kaldı yüreğinde Kerem'in. Onu anımsamak bile mutluluktu bugün. Kerem Tülay'ın Ahmet adında bir devrimci gençle evlendiğini öğrendiğinde tuhaf bir kıskançlık nöbetiyle sarsıldı bir süre. Oysa deli divane aşıktı o sıra başka birine. Sonra Ahmet'in işkence tezgahında kaldığını öğrendi bir gün. Kahroldu Tülay adına. Ne namussuz, ne acımasız bir düzendi bu. Gencecik fidanları, çiçeğe durmuş ağaçları kökünden söküyor. Güzel olan ne varsa yakıp yıkıyordu. Yıllar sonra bir gün Tülay'ın dindar bir zenginle evlendiğini duyunca kulaklarına inanamadı. Dünyanın en büyük palavrasını işitmiş gibi duyumsadı kendini. Ama doğruydu. Neyin nesiydi bu? Hayata mı küsmüştü Tülay? Teslim mi olmuştu yoksa? Yoksa ironik bir tepki mi gösteriyordu acılı geçmişine? yıllarca beynini kemirdi durdu bu sorular. İşte şimdi Tülay'la aynı kentteydi. Bütün sorularının yanıtını bulması, yakasına yapışıp hesap sorması olanaklıydı şimdi. Peki ama hakkı var mıydı buna? Var mıydı? Hayır. Sonunda herkes kendi yolunda yürüyordu. Kendisinin de hesap vermesi gereken halleri yok muydu peki? Tülay'ın soracağı sorular yok muydu kendisine? Neredeydi o acılı günlerinde? O intiharı bile düşünmüş olabileceği ölnesi günlerde? Dostluk bu muydu? Devrimcilik bu muydu? Peki ya, aşk demeyelim hadi ama, sevgi bu muydu? Kim kimin yakasına yapışacaktı? Birden Tülay'ı karşısına geçmiş, çatır çatır hesap sorarken duyumsadı. Hayır, gitmemeliydi ona. Yoksa gitmeli miydi? Nereye gidebilirdi başka? Bu koca kentte Tülay'dan başka onu anlayacak kimi vardı ki? Peki Tülay anlar mıydı bu kadar yıldan ve olaydan sonra onu? Bilmiyordu Kerem. Yine kafası allak bullak olmuştu. Her şey bir yana, o Kadir Bey ya da Kadir Enişte, her neyse canım işte, o Kadir denen adam nasıl karşılardı gecenin bu saatindeki münasebetsiz ziyareti, ipten kazıktan kopmuş bu haydut kılıklı adamı? Bu kez şoförün yanındaki koltuğa oturdu. Yine kalender bir adamdı şoför. Geçmiş olsun dedi, hal hatır etti. Hatta cezaevinden bile sordu. Kadıköy'e geldiklerinde Üsküdar'da olmuşlarına kadar refakat etti ona. Şoföre gerekli bilgileri fısıldamayı da ihmal etmedi. Üsküdar dolmuş şoförü, Üsküdar'da Beylerbeyi taksi dolmuşuna bindirdi onu. ''Nerede ineceksin abem?'' diye sordu şoför. ''Bilmiyorum'' dedi Kerem. ''Beylerbeyi hamamının sahibini arıyorum.'' ''Kadir abeyi mi?'' diye sordu şoför. Sevinçten uçacaktı Kerem. ''Sen nereden tanıyorsun onu?'' diye hayretle ünledi. ''Tanımayan var mı Kadir abeyi abem?'' dedi şoför. ''Aslında ben eşini tanırım onun.'' Kendisini hiç görmüştüğüm yok dedi Kerem. Sonra tereddütle sormaktan kendini alamadı. Nasıl bir adamdır Kadir Bey? Çok iyidir. Sizden iyi olmasın. Çok iyi bir adamdır Kadir ağabey. Halim Selim bir Müslümandır işte. Dedi Kerem her şey aydınlanmışçasına. Sonra yine tereddüt geçirerek sordu. Peki beni bu halde görürse nasıl karşılar sence? Şoförün yüzünde bu soruyu küçümseyen bir gülümseme ifadesi belirdi. Kadir abem halden anlar insandır. Tam bir Anadolu çocuğudur. Bu sırada Beylerbeyi hamamına gelmişlerdi. Kerem'den başka müşteri de kalmamıştı takside. Sağ yanda bir yere park edip indiler. Şoför Kerem'in koluna girdi. Kocaman bir tahta kapının ipini çekerek geniş bir avluya geçtiler. Hamamın bitişiğinde eski bir konaktı burası. Şoför birkaç basamak çıktıkları bir kapının tokmağını vurdu. Tokmağın metalik sesi tenha avluda yankılandı. Yukarıdan bir pencere açıldı ve uzanan bir kadın başı aşağı seslendi. ''Kim o?'' Şoför sevimli bir sesle ''Yenge misafir getirdim size. Kadir abem yok mu?'' ''Bir dakika'' dedi kadın sesi. Pencere kapandı. Tahta merdivenden inen ayak sesleri duyuldu. Kerem'in yüreği gürp gürp atıyordu. Göğüs kafesinden fırlayacak gibiydi. Bu ses Tülay'ın sesi miydi? Birkaç saniye sonra nasıl bir manzarayla, nasıl bir tutumla karşılaşacaktı? Kimmiş misafirimiz bakalım? Evet evet bu, sahici Tülay'ın sesiydi işte. Tülay'ın sevecen, pırıl pırıl sesi değişmemişti. Sanki biraz pesleşmişti sadece. Kadir abem yok mu yenge diyerek sorusunu yineledi şoför. Ne yapacaksın Kadir abeni sen diye dalga geçti Tülay. Kadir abeysiz misafir kabul edilmiyor mu? Şoför şaşırmıştı. Kekeleyerek bir şeyler söylemeye çalışırken Tülay, ''Affedersiniz tanıyamadım.'' diye Kerem'e döndü. ''Ben Kerem.'' dedi genç adam, mahcup, ezik ve kırık bir sesle. ''Kerem mi? Hangi Kerem? Bağışlayın beni, hatırlayamadım.'' Daha da ezildi, küçüldü genç adam. Dönüp kaçmak geldi içinden. Yapamazdı. İş işten geçmişti. Gülünç olurdu. Boğuk, kırık bir sesle, güçlükle konuştu Kerem. ''Çocukluk arkadaşın Kerem, Ankara'dan. Akşamüstü cezaevinden tahliye edildim.'' Boğazına bir hıçkırık düğümlendi genç adamın. Belli etmeden yuttu bu hıçkırığı ve ekledi. ''Sanırım uygunsuz oldu sana gelişim.'' Tülay heykel gibi donmuştu. Sonra fısıldayan bir sesle ''Bu ne hal Kerem?'' dedi. ''Ne oldu sana böyle?'' Sonra heykel donukluğu çözüldü ve genç adamın elini tuttu Tülay. ''Gel.'' dedi. ''Yukarıda konuşuruz.'' Kalender şoföre teşekkür etmeyi bile unutarak ağır ağır tahta merdivenleri çıktılar. Zavallı şoför yüzüne kapanan kapının önünde öylece kala kaldı. Sonra her şeyi anlamışçasına suratında buruk bir gülümsemeyle döndü gitti.